Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tekasür Suresinin 1 ila 8. ayetlerini Kur'an-ı Kerim karilerinden Minşavi'nin kıraati ile dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Mal, mülk ve servette çoklukla övünmek sizi tutkuyla oyalayıp kendinizden geçirdi. Öyle ki kabirleri bile ziyaret ettiniz. Hayır, ileride bileceksiniz. Yine hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, eğer siz kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız, andolsun o çılgınca yanan ateşi de elbette görecektiniz. Sonra onu hiç tartışmasız kesin bir gözle aynel yakin görmüş olacaksınız. Sonra da o gün kesin olarak nimetten sorguya çekileceksiniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran'ın başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 11'de 1399, Hicri Kameri 16 Cemadü'l-Evvel 1442 ve Miladi Takvimle 31 Aralık 2020 Perşembe. Muhterem dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamenei, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sizler için sabah haber kuşağı ve ilgili siyasi yorumlarını sunacağız. Ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Amerika'daki sansasyonel başkanlık seçimi ve Trump'ın yenilgisi ve 2020 yılında Siyonist rejim gelişmelerini dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, General Süleymani'nin tüm Müslümanların kahraman olduğunu söyledi. İran, Amerika'nın General Süleymani'ye suikast girişiminin uluslararası bütün kanunların ayaklar altına alınması olduğunu bildirdi. Türkiye Savunma Bakanı Suriye sınırındaki askeri birlikleri ziyaret etti. Suudi Koalisyon savaş uçakları Sana Havalimanı'nı bombaladılar. İngiliz parlamentosu Avrupa Birliği ile yapılan ticaret anlaşmasına onay verdi. Şimdi haberler.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, şehit General Kasım Süleymani, İran milletinin milli kahramanı ve bölgenin Müslüman milletlerinde kahramanı olduğunu vurguladı. Dün Bakanlar Kurulu oturumunda şehit General Kasım Süleymani'nin şehadet yıl dönümüne temas eden Cumhurbaşkanı Ruhani, 2020 yılı Amerika Başkanı ve Dışişleri Bakanı tarafından suikast sonucu şehit düşen büyük bir komutanın hüznü ile geçtiğini belirtti. İran milletinin ülke genelinde şehit Süleymani için düzenlediği cenaze törenlerini hatırlatan Ruhani, Trump ve Siyonist rejim İsrail, İran, Irak, Lübnan ve bölge genelinde insanların bu büyük serdarın hicranı ile sokaklara döküleceklerini hayal bile edemediklerini ifade etti. Ruhani, Iraklı parlamenterlerinde Amerikalı terörist askerlerin bu ülkeden ihraç edilmesi için aldıkları kararda Amerika terör devletinin yüzüne indirilen ve Irak'ta hiçbir yerleri olmadığını hatırlatan ağır bir tokat olduğunu belirtti.
İran Adalet Bakanı Yardımcısı Mahmud Abbasi, Amerika'nın General Süleymani suikastının tüm uluslararası standartlara aykırı olduğunu söyledi. İran İnsan Hakları ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Adalet Bakanı Yardımcısı, Amerikan yönetiminin General Süleymani şehadetine sebep olan terör saldırısının tüm uluslararası kanunlara aykırı olduğunu bildirdi. Abbasi, Kasım Süleymani suikastinin hukuki yönlerini araştırmak için Tahran'da düzenlenen oturumda yaptığı konuşmada, Amerikan terör devleti başkanının üst düzey bir komutan yönelik suikast emri uluslararası hukuk tarihinde benzersiz bir olaydı dedi. Bu arada İran Yargı Erki Başkanı Seyit İbrahim Reis'i de Şehit Süleymani terör dosyasında Trump'ın birinci dereceden sanık olduğunu ve tüm dünya önünde bu cinayeti itiraf ettiğini ve kendisinin bu davadan varisi tutulamayacağını söyledi. Şehit Süleymani terör dosyasının incelenmesi toplantısında açıklamada bulunan reisi, General Süleymani şehadetinin acısının ve halkın amirler ve faillerin cezalandırmasını isteminin bitmeyeceğini söyledi.
İran'ın Bağdat Büyükelçisi General Şehit Kasım Süleymani ve Şehit Ebu Mehdi el-Mühendis'in kanının intikamı Amerikan hegemonyasının yenilgisi ve Siyonist rejimin çöküşüdür dedi. İran'a göre İran'ın Bağdat Büyükelçiliğinde Irak'ın çok sayıda farklı siyasi şahsiyetleri, çeşitli halk kesimleri, dini ve resmi yetkililerin de katıldığı Diriliş Şehitlerini Anma 1. Yıl Dönümü merasiminde konuşan İran'ın Bağdat Büyükelçisi İraç Mescidi, şehitlerin kanının intikamı, Amerikan askerlerinin Irak'tan çekilmesi, Amerika politikalarının yenilgisi ve bölgedeki hakimiyetine karşı direniştir dedi. İran'ın Bağdat Büyükelçisi, İran İslam Cumhuriyeti'nin hiç kimseyle savaş ya da çatışma niyetinde olmadığını vurgulayarak, Irak kutsal toprakları asla Amerikalılarla bir çatışma merkezi olmayacak dedi.
Irak'ta El-Fetih Koalisyonu Başkanı Hadi El-Amiri, Şehit Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi El-Mühendis'e övgüde bulunarak General Kasım Süleymani'nin her yerde direnişi savunmaktan sorumlu olduğunu söyledi. El-Ahd haber sitesine göre Hadi El-Amiri, Şehit Süleymani'nin her zaman savaşın ön saflarında olduğunu ve Irak yolunda şehit edildiğini belirtti. El-Amiri, Şehit Ebu Mehdi el-Mühendis hakkında da şöyle dedi. Şehit Ebu Mehdi el-Mühendis Irak'ta fitneyi def etti ve güvenlik birimlerinin çökmesini engelledi. Bu arada Lübnan Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım da U-News'a yaptığı açıklamada Amerika'nın Irak'ta General Kasım Süleymani'yi şehit etmesinin aslında Amerika'nın güçsüzlüğünden kaynaklandığını söylerken bu girişimin aslında Siyonist rejimin hedefi de olduğunu sözlerine ekledi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sözcüsü dün gece Amerika'nın İran'a yönelik azami baskı kampanyasının yenilgisine atıfta bulunarak Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya hitaben yaptığı açıklamada dünyanın Amerika zorbalığının rehinesi olmayı reddettiğini belirtti. İran'a göre Said Hatipzade, Pompeo'nun İran'ı bir istikrarsızlık faktörü ve Amerika ile müttefikleri için bir tehdit olarak nitelendirdiği son tweetine tepki olarak ve de İran halkı üzerindeki azami baskı konusuna değinerek, 4 yıl sonra Pompeo'nun neden olduğu siyasetlerdeki maksimum yenilgisini örtbas etmek için şimdi onu temelsiz propagandaya başvurarak bir başarı olduğunu göstermeye çalışıyor dedi. Hatipzade açıklamasında şöyle dedi. Önemli haber, insanlar saf değil ve dünya zorbalığına rehin olmayı reddetti, en kısa zamanda güle güle. Amerika nükleer anlaşmadan yasa dışı olarak çekilmesinin ardından İran'a baskı uygulamak için kapsamlı bir yaptırım başlattı. Amerika Başkanı Donald Trump nükleer anlaşmadan çekilerek ve azami baskı politikası izleyerek İran'ı müzakere masasına daha iyi bir anlaşmaya varmaya ikna etme sözü vermişti. Ama Trump'ın 4 yıllık başkanlığı sona yaklaşırken Trump bu hedefe ulaşmada başarısız kaldı.
Türkiye'nin 15 Temmuz başarısız darbe girişiminden sorumlu tuttuğu FETÖ, PDY'nin 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargahındaki eylemlerine ilişkin 132 kişinin yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme 12 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 80 sanığa müebbet hapis cezası verdi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen karar duruşmasına sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı Murat İlhan ilk duruşması 6 Temmuz 2017'de görülen davanın hükmünü açıkladı. 80 sana müebbet hapis cezası verilirken anayasal düzeni ihlale teşebbüs suçuna yardım eden sıfatıyla 22 kişi de 12 yıl 6 aydan 19 yıla kadar hapise cezalandırıldı. Türkiye Savunma Bakanlığı'na göre yaklaşık 150 bin kişi kamu çalışanı FETÖ ile ilgili olarak işten atıldı, görevden alındı ve 20.833 asker ordudan çıkartıldı.
Türkiye Savunma Bakanı bazı komutanlarla beraber Urfa'da Suriye sınırındaki bazı askeri birliklerde incelemelerde bulundu. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'deki diğer sınır bölgelerinin komutanlarıyla da video konferans aracılığıyla konuştu. Suriye kaynaklarına göre Türk ordusu Suriye'nin güneyindeki İdlib'e yeni askeri teçhizat gönderdi. Suriyeli kaynaklar Türkiye'nin bölgede yeni bir gözetleme merkezi kurmasından 2 gün sonra İdlib'in güney eteklerindeki Cebel El Zaviye bölgesine çok sayıda askeri araç ve tank dahil Türk ordusu askeri teçhizatını taşıyan yeni bir konvoyun geldiğini bildirdi. Türk ordusu teröristlerle mücadele bahanesiyle Suriye'nin kuzeyinin bir bölümünü işgal etti ve bu bölgelerde bir grup Türk askeri hala konuşlanmış durumda.
Türkiye Savunma Bakanı geçtiğimiz yıl içinde PKK üyesi 3646 kişinin ülke içinde ve dışında öldürüldüğünü iddia etti. Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2020'deki performansını değerlendirdiği sanal toplantıda Türk ordusunun ülke içinde ve dışında PKK'ya karşı 200'den fazla operasyon düzenlediğini bildirdi. Türkiye Savunma Bakanı'na göre 24 Temmuz 2015'ten bu yana öldürülen PKK'lı sayısı 30.416'ya ulaştı. Türkiye'de Kürt sorununun çözümüne yönelik barış süreci Aralık 2012'de başlamış, Temmuz 2015'te Suruç'ta meydana gelen patlamanın ardından durmuştu. O tarihten bu yana ise Türkiye ordusu ve PKK arasında çatışmalar daha da arttı.
Bu arada PKK grubun yılbaşından bu yana Türk askeri mevzilerine düzenlediği saldırılarda 946 Türk askerinin öldürdüğünü iddia etti. Fars Haber Ajansı'na göre PKK dış ilişkiler sorumlusu Hiva Zagros, dün yaptığı açıklamada söz konusu askerlerin PKK'nın 393 operasyonunda öldürüldüğünü söyledi. Hiva Zagros, Türk ordusunun 1257 hava operasyonu ve 120 kara operasyonunda ise 227 PKK üyesinin öldürdüğünü bildirdi. Türk ordusunun geçtiğimiz Haziran ayından bu yana Kuzey Irak ve Dohuk vilayetindeki PKK mevzilerine yönelik saldırıları hızlandığını ve bunun sonucunda çok sayıda köyün boşaltıldığını ve köylülerin köylerini terk ettiği bildiriliyor. Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi'nin Türkiye'ye yaptığı ziyaretin ardından geçen hafta medyada PKK mevzilerine yönelik Türk hava saldırılarında artış olduğu bildirildi.
Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs sebebiyle 254 kişi daha vefat etti. 15.692 kişinin testi pozitif çıkarken ağır hasta sayısı 4.098 oldu. Türkiye'de koronavirüs salgınına ilişkin günlük resmi veriler açıklandı. Buna göre son 24 saatte 184.415 COVID-19 testi yapıldı. 15.692 kişinin testi pozitif çıktı. 254 kişi vefat etti. Ağır hasta sayısı 4.098 oldu. Toplam vaka sayısı 2.194.272'ye, can kaybı 20.642 kişiye ulaştı.
Amerikan şirketi Pfizer'e ait korona aşısının dağıtımından sadece birkaç gün sonra birkaç alerji vakası ve bu aşının uygulandığı bazı kişilerde COVID-19 virüsü vakasının olduğu bildirildi. Fars Haber Ajansı'na göre Amerikalı bir hemşire, Amerikan şirketi Pfizer'e ait korona aşısını yaptıktan birkaç gün sonra COVID-19 hastalığına yakalandı ve hala bu aşının yan etkilerinden muzdarip. Rapora göre Amerika'nın Alaska eyaletindeki iki hemşire de söz konusu Pfizer aşısının ardından alerji oldu. Birleşik Krallık'ta Pfizer aşısı alan kişilerde alerji ve yan etki vakaları bildirildi ve 4 Alman sağlık personeli aşıdan sonra hastaneye kaldırıldı. Pfizer aşısı Donald Trump tarafından onaylanarak ülkede dağıtılırken sağlık yetkilileri aşı ile ilgili gerekli çalışmaların henüz tamamlanmadığı uyarısında bulundular. Amerika Birleşik Devletleri şu anda hem koronavirüs ile enfekte olan kişi sayısında hem de virüsün neden olduğu ölümlerin sayısında dünyanın zirvesinde bulunuyor. Amerika'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3393 artarak 346.604'e ulaştı.
Suriye bir kez daha Güvenlik Konseyi'ni Birleşmiş Milletler Anlaşması çerçevesinde sorumluluğunu üstlenmeye ve ırkçı İsrail'in Suriye topraklarındaki terör saldırılarını durdurmak için sert ve acil önlemler almaya çağırdı. Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın Birleşmiş Milletler'e gönderdiği mektupta 30 Aralık 2020 Çarşamba günü düşman İsrail, Şam'ın kırsal kesiminde hava savunma birimlerimizden bir birime hava saldırısı başlattı, ölü ve yaralı ve maddi hasar meydana geldi. Bu saldırganın Suriye yönelik terörist savaş yıllarında birçok benzer saldırıya ek olarak 25 Aralık 2020'deki son saldırısına sadece 5 gün sonra gerçekleşti diyerek konuya dikkat çekti. Bilindiği gibi terör rejimi İsrail, teröristleri desteklemek için her zaman Suriye ordusunun mevzilerini ve Suriye'nin altyapısını saldırılarla hedef alıyor.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine baskın düzenleyen ırkçı İsrail askerleri 5 Filistinli gözaltına aldı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre terör rejimi İsrail askerleri Ramallah'taki bazı mahallelere baskın düzenledi. Baskında 5 Filistinli'yi gözaltına alan askerler Filistinlilere ait bir araca da el koydu.
Suudi saldırgan koalisyonuna bağlı savaş uçakları bu sabah Yemen'e Sana eyaletindeki Sana Uluslararası Havalimanı ve diğer birçok noktayı bombaladılar. Yemenli kaynaklar Suudi saldırgan koalisyonu savaş uçaklarının Sana Uluslararası Havalimanı yanı sıra Sana eyaletine bağlı Rime Hamid ve Senhan bölgelerini hedef aldığını bildirdiler. El Meyadin'e göre dün Yemen'deki Aden Havalimanı'nda meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 26'ya, yaralı sayısı 60'a yükseldi. Bu arada Yemen haber kaynakları Aden şehrinde Mansur Hadi hükümetinin merkezi olan Maşık Sarayı çevresinde korkunç bir patlama olduğunu bildirdi. Henüz patlamada ölü ve yaralı konusunda bilgi verilmedi.
Rusya Dışişleri Bakanı ülkenin Libya'ya kapsamlı yardımının devam ettiğini ve Batı'nın eylemlerinin Batı Asya ve Kuzey Afrika bölgesini kaosa sürüklediğini bildirdi. Lavrov ve Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siale, başkent Moskova'daki görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi. Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri darbe yanlısı Halife Hafter'in savaş hazırlığı çağrısını değerlendiren Lavrov, tüm tarafları diyalog kurmaya teşvik etmek ve savaş söylemini, özellikle askeri eylemlere yeniden dönme çabalarını engellemek lazım dedi.
İngiltere'de parlamento Avrupa Birliği ile varılan serbest ticaret anlaşmasını onayladı. İngiltere'de Avrupa Birliği ile ticaret anlaşmasının yasaya dönüştürülmesine ilişkin tasarı parlamentonun alt kanadı olan Avam Kamarası'nda 73'e karşı 521 oyla kabul edildi.
Ve Amerika yönetimi Venezuela'nın devlet petrol şirketini, Amerikalı iştiraki Citgo'nun 6 Amerikalı yetkilisini haksız şekilde yargıladıkları gerekçesiyle Venezuelalı bir yargıç ve bir savcı yaptırım listesini aldı.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Rusya'nın İran'la askeri ve teknik işbirliğine vurgusu etrafında. Rusya 4+1 grubunun önemli üyelerinden biri olarak Amerika'nın tüm karşı çıkmalarına rağmen her zaman Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararının hayata geçirmesine ve İran'a yönelik silah yaptırımlarını kaldırmasına vurgu yapmıştır. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Salı günü İran İslam Cumhuriyeti ve Rusya arasındaki askeri ve teknik işbirliklerinin geliştirilmesi hususunda yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından İran ile askeri ve teknik işbirliği hususunda hiçbir kısıtlama söz konusu değildir. İki ülke bu alanda işbirliği yapmaya hakları bulunmaktadır vurgusunda bulundu. Lavrov sözlerini şöyle şunlara ekledi. Savunma ihtiyaçlarını ve kabiliyetlerini geliştirme hakkı bulunan İran İslam Cumhuriyeti ile askeri ve teknik işbirliğinin geliştirmesinde Rusya uluslararası taahhütleri çerçevesinde hareket edecek ve bu taahhütlere bağlı kalıp bölgenin güvenliği ve istikrarını koruma önceliğine uyacaktır. Rusya'nın İran İslam Cumhuriyeti ile askeri işbirliği hususundaki tutumu iki açıdan önem taşıyor. İlk olarak Rusya'nın uluslararası arenada Amerika'nın en güçlü rakiplerinden biri olarak her zaman sırf Washington'un çıkarlarına ve hedeflerine uygun olan tek taraflı siyasetlerine karşı çıkması ve bu siyasetleri eleştirmesidir. Bu hususun açık bir örneği de Trump hükümetinin İran'a yönelik silah yaptırımının devam edilmesi hususundaki zorba, mantık dışı dayatmaları ve siyasetleriydi. Washington bu isteğini gerçekleştirmek üzere 2019 ortalarına itibaren İran'a karşı büyük bir psikolojik savaş başlattı. Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da defalarca İran'a yönelik silah yaptırımının sona ermesinin bölgede silahlanma rekabetine, İran'ın bölgesel gücünün artmasına ve ortaklarının konumunun güçlenmesine, ayrıca Siyonist rejim İsrail'in güvenliğinin tehlikeye düşmesine yol açacağını iddia etmişti. Trump yönetimi çabalarını Güvenlik Konseyi üyelerini Washington'un taleplerine uymaya ikna etmeye odaklandırmış ve Güvenlik Konseyi'ni İran'a silah ambargosunun devam etmesi çağrısına bulunan bir karar taslağı sunmuştu. Ancak Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesinden 13'ü buna karşı çıktı. Bu büyük başarısızlığın ardından Trump yönetimi İran ile varılan nükleer anlaşmanın hala bir üyesi olduğunu iddia ederek İran'ın nükleer anlaşmayı temelden ihlal ettiği bahanesiyle İran'a karşı uluslararası yaptırımları yeniden uygulamaya çalıştı. Ancak Güvenlik Konseyi sonunda bu harekete de karşı çıktı. Ama Trump yönetimi tek taraflı olarak yaptırımların 20 Eylül 2020'den beri uygulandığını ileri sürdü. Ancak bu karar küresel bir aldırmazlık ve kayıtsızlıkla karşılaştı. İkinci mesele bağımsız ve muktedir ülkelerin ikili ilişkilerine hiçbir üçüncü ülkenin temelden müdahale etme hakkına veya yetkisine sahip olmamasıdır. Böylelikle Rusya ve İran, milli ve bölgesel menfaatleri ve hedefleri çerçevesinde askeri ve teknik ilişkilerini sürdürme hakkına sahiptirler. Rus askeri uzmanı Igor Korochenko'ya göre uluslararası hukukta İran'la silah alanında işbirliği yasağı bulunmuyor ve Rusya bu önemli konuyu vurguluyor. Washington, Rusya'nın İran'a yönelik uluslararası silah ambargosunun sona ermesinin ardından İran'a silah satmayı planladığını iddia etti. Bu iddia Tahran'ı silah ithalatına bağımlı olduğunu lanse etme amacıyla yapıldı. Ama İran son 40 yılda çeşitli silah yaptırımlarıyla karşı karşıya kaldığı için çözümü yerli imkanlarla kendine yeter hale gelmekte buldu. Ve bu bağlamda büyük adımlar atmayı başararak çeşitli silahlar üretme ve geliştirme alanında önemli bir seviyeye ulaştı.
Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Bahreyn'de Şeyh Ali Salman'ın akıbeti hakkında. Müzik. Bahreyn Halkı El-Vifak Cemiyeti Genel Sekreteri Şeyh Ali Salman'ın tutuklanmasının 6. yıl dönümünde gösteriler düzenleyerek onun serbest bırakılmasını talep ettiler. Şeyh Ali Salman'ın yargılanması ve hakkında verilen hüküm, her şeyden ziyade esasında Bahreyn rejiminin adalet kavramını unuttuğunu gösterdi. Nitekim Bahreyn Müslümanları da Graham Fuller'in tabiriyle unutulmuşlardır. Şeyh Ali Salman son 10 yıl içerisinde defalarca tutuklanarak daha sonra serbest bırakılmıştır ve farklı ithamlarla suçlanmıştır. Şeyh Ali Salman 28 Aralık 2014'te Bahreyn vatandaşı olmayan ve Ali Halife'nin paralı ve kiralanmış güvenlik güçleri tarafından tutuklandı. Bahreyn El-Vifak İslami Cemiyeti Genel Sekreteri, Ali Halife yönetimini devirme, İçişleri Bakanlığı'na hakaret ve yasaları çiğnemeye teşvik suçlamaları ile tutuklandı. 7 ay hapsin ardından 16 Haziran 2015'te Bahreyn Mahkemesi'nde yönetimi devirme suçlamasından beraat ettirildi. Ancak İçişleri Bakanlığı'na hakaret ve yasaları çiğnemeye teşvik ithamlarından dolayı 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Şeyh Ali Salman ayrıca Katar ajanı olmak ve Katar için casusluk yapmakla da suçlandı. Bahreyn Mahkemesi 21 Haziran 2018'de onu bu suçtan beraat ettirdi. Ancak aynı mahkeme 24 Ekim 2018'de bu beraat hükmünü iptal etmekle ilginç bir eylemde kendisini müebbet hapis cezası çarptırdı. Bahreyn Temyiz Mahkemesi de bu kararı 28 Ocak 2019'da onayladı. Verilen mahkeme kararı her şeyden önce Bahreyn yargı sistemindeki adaletin temelden anlamsız olduğunu gösteriyor. Çünkü adaletin kriteri Ali Halife rejimiyle aynı hizada olmaktır. Aksi takdirde beraat cezası ömür boyu hapis cezasına dönüşebilir. Belki de beraat birkaç yıl hapis cezasına çevrilmiş olsaydı düşük seviyede bir adaletin olduğundan söz edilebilirdi. Ancak beraat kararının müebbet hapis cezasına çevrilmesi önemli liderlerin Şeyh Ali Salman kadar barışçıl olsalar bile hapishanede kalmaları gerektiğini gösteriyor. Bu yüzden diktatörlük rejimlerin doğası Ali Halife rejiminde tecelli ettiği söylenebilir. Bir diğer noktada Şeyh Ali Salman'ın müebbet hapis cezasının diktatörlük rejimlerde halka eşlik etmenin ve onlarla birlik olmanın insan haklarının temel ilkelerinden biri olan ve dokunulmaz bir hak olan yaşama hakkından mahrum bırakma kadar ağır bedeli olduğunu göstermesidir. Bu bağlamda Ali Halife rejimi aşırı şiddeti nedeniyle vatanını terk etmek zorunda kalan Bahreyn'in önde gelen Şii din adamı Şeyh İsa Kasım, Şeyh Ali Salman hakkında yaptığı açıklamada Şeyh Ali Salman vatanına ve milletine aşık biridir ve bu uğurda kendini Allah yolunda feda etti dedi. Aslında Şeyh Ali Salman başlıca suçu Bahreyn halkının tabanından bir hükümet kurulması, mezhep ayrımcılığına son verilmesini ve çeşitli alanlarda adaletin gözetilmesini istemesidir. Son olarak da Şeyh Ali Salman'ın beraatini ömür boyu hapis cezasına çevirmek, Birleşmiş Milletler'in bile Şeyh Ali Salman'ın davasının adilane olmadığını sorgulayacak kadar kabul edilemezdir. Hatta Avrupa Birliği de Şeyh Ali Salman'ın Bahreyn hükümetine ve politikalarına karşı çıkmaktan dolayı mahkum edildiğini açıkladı. Ancak ne Birleşmiş Milletler ve ne de Avrupa Birliği Şeyh Ali Salman için adaleti sağlamak hedefiyle harekete geçmedi ve bu da doğası gereği insan haklarının yasal olmaktan daha çok siyasi olduğunu ve büyük güçlerin çıkarlarının tuzağına düştüğünü ve dönüştüğünü göstermiş oldu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsiye 11'de 1399, Hicri Kameri 16 Cemadülevvel, 1442 ve Miladi Takvimle 31 Aralık 2020 Perşembe. ...34 yıl önce bugün Hicri Şemsi 11'de 1365'te İranlı alim ve mücahit Ayetullah Abdurrahman Hayderi İlami vefat etti. Hicri Şemsi 1304'te İran'ın batısındaki İlam kentinde dünyaya gelen Ayetullah Abdurrahman Hayderi İlami ilk okulu bitirdikten sonra dini ilimleri öğrenmek için kutsal Kerbela, Samarra ve Necef Eşref kentlerine gitti. Ve orada rahmetli İmam Hümeyni başta olmak üzere diğer alimlerden dersler öğrendi. Despot Pehlevi rejimiyle mücadele eden Ayetullah Abdurrahman Hayderi İlami, İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra İmam Hümeyni'nin İlam ilindeki temsilcisi ve bu ilin Anayasal Bilgeler Meclisi ve ayrıca Rehberlik Hubregan Meclisi temsilcisi olarak seçildi. Ayetullah İlami Hicri Şemsi 1354'te doğduğu kent İlam'a geri döndü ve orada halkın aydınlatırken müstebit Pehlevi rejimiyle mücadeleye başladı. Devrik Saddam rejiminin İran topraklarına saldırmasıyla Ayetullah İlami halkçı direniş güçlerini kurdu ve mütecavizlere karşı dik duruş sergiledi ve ömrünün sonuna dek bu güçlerin korunmasında elinden gelen her şeyi yaptı. ...1161 yıl önce bugün tarihi rivayetlere göre Hicri Kameri 16 Cemadülevvel 281'de Müslüman müneccim, edip ve matematikçi Ebu Hanife Dinveri vefat etti. Nahiv, lugat, edebiyat, matematik ve nücum bilim dallarında geniş bilgiye sahip olan Dinveri, dini ve felsefe bilim dallarında da büyük yeteneği sahipti. Dinveri aynı zamanda botanik, tarihçi, müneccim, matematikçi ve nahiv ve lugat bilimi alanlarında da yetenekli olup Hint bilimine de aşinaydı. Onun en değerli eseri Kitab-ı Nebat idi ki bu eserde doğadaki bitkiler incelenmiştir. ...506 yıl önce bugün 31 Aralık 1514'te Belçikalı hekim ve cerrah Andreas Vesalius dünyaya geldi. Onun şöhret kazanmasına neden olan asıl etken insan vücudunun anatomisini tanıtmasıydı. ...329 yıl önce bugün 31 Aralık 1691'de İrlandalı ünlü fizikçi ve kimyacı Robert Boyle hayata gözlerini yumdu. Böyle bir laboratuvar kurmakla kimya dalında geniş araştırmaları neticesinde oksijenin ateşin yakılmasındaki rolünü keşfetti. ...145 yıl önce bugün 31 Aralık 1875'te Danimarkalı oryantalist Arthur Christensen ülkenin başkenti Kopenhag kentinde dünyaya geldi. Eğitimi sırasında başta İran tarihi olmak üzere Doğu ülkelerin tarihine büyük ilgi duyan Christensen, İran edebiyat tarihi konusunda araştırmalar yaptı. Farsçaya musallat olan Christensen'in en ünlü eseri Sasaniler döneminde İran eseridir. Arthur Christensen 1945'te hayata veda etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
2,5 milyondan fazla hane tükettiği elektriği ödeyecek gücü olmadığı için yardım alıyor.
Karar.
Borç yapılandırılmasında başvuru süresi uzatıldı.
Star.
Türk sihaları İngiltere'yi harekete geçirdi. Yeni program başlatılacak.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Şükran Soner 29 Aralık tarihli Cumhuriyet gazetesinde asgari ücrette de dağ fare doğurdu başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Geçmiş uzun yılların deneyimler üzerinden bu yılın asgari ücret tartışmalarında kimi işlevsel adımların atılabileceği üzerinde yaratılan ilgi, umutlar göreceli olumlu sayılabilirdi. Haklılığın dayanılmaz gerçekliği itici gücü karşısında işçi sınıfının 12 Eylül'den günümüze uzanan sorunlarının kar topunu arındıran büyümesi, çaresizliği içinde en yerleşik slogan "Bir şey yapmalı" yeniden gündeme gelmişti diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Hani ülke nabzını tutmada iddialı sınırlı sayılarda da olsa kimlikleriyle saygınlıklarını koruyabilen az sayıda gazeteci var ya, onlar dahi tek adam rejimi kaynaklarıyla yetinmeyerek işveren grupları piyasaların ekonominin uzmanlarında katmış olarak muhalefetin tüm taraflarının sendikalarında tezlerini harmanlamış bilgilerle kamuoyunun önüne azıcık işçiden yana daha ağırlıklı gerçekleri dinlendirmekten kaçınmadılar. Üzerimizde artık asgari ücretle çalışacak bir işçi için belirlenecek ücret, gerçeğinde ülkenin ortalama ücretinin üstünde sigortalı çalışan milyonların üretici olmuştur. Dünyada böylesine bir garabet örnek yoktu. İşin kötüsü de virüsün etkisiyle de katmerlenmiş olarak 2002'den günümüze iktidar yürüyüşünde ekonomide gelinmiş verilerle işsizlikte rekorları kıran milyonların yanında aynı ürkütücü büyüklüklerde sigortasız kayıt dışı çalıştıranların sayıları ürkütücüydü. Gerçek toplu sözleşme haklarını kullanabiliyor olanların sayıları bir avuç, kayıtlı çalıştıranların kimliklerinin ellerine yine kayıt dışı azıcık ek gelir verilme yolları bulunsa da çoğunluk asgari ücret üzerinden çalıştırılmaktaydı. İşverenler adına üretilmiş, işlenen olumlu çözüm arayışları içinde asgari ücretin üzerinden alınan vergi oranlarının düşürülmesi ise yarayabilirdi. İtirazları yoktu. Bir adım ileri sonrasında daha çok sayılarla asgari ücretli çalıştırma olmaması yolunda bütün işçiler için asgari ücret tutarı olan bölümde eşitlikçi bir vergi indirimi düşünülebilirdi. Kestirmeden vergi indirimi oranları ile asgari ücretlinin işveren hükümet ortak paylaşımında eline geçen net ücreti yükseltmek pratik çözüm olacaktı. Dünkü resmi açıklamadan sonra dağ fare doğurmuş olarak vergiden vazgeçilmedi. Net 3000'in üzerinde bir ücret hayal oldu. Sıkı pazarlık, üzerinden sevindirilik olma halleri vatandaşa dönük olmak üzere koparılanların, gerçeğinde kamu ihlallerinin olması gereken ilkeleri yok sayılmış olarak ayrıcalıklı çağrı ile verilmiş işlerin önceden öngörülmüş eşantiyon, armağan karşılığı nitelikleri atlanıverildi ya. Kimseler evrensel hukukun olmazsa olmazı bir işçinin asgari geçimi için insanca yaşama, beslenme ücretinin belirlenmesinde hesaplanması zorunluluğunda nasıl kullanılmasının düşünülebildiğini sorgulayamayacaktı. Sözün özü çaresiz tabloda üretilebilecek, üretilmiş izlenimi verilmiş tüm formüller üzerinde aylardır boşuna çene yorulmuş. Finalde hiçbirinin karşılığı, eseri görülmedi. Püf noktası gerçekler bu kadar mı ağır, bu kadar mı atlandı? Sözün özüyle ekonomik kriz, tükenmişlik öylesine ağır noktalarda ki, asgari ücretten işverenlerin de istediği vergi indirimleri yolu ile asgari ücretlinin eline geçecek ücretin net 3000'in üzerinde çıkarılabilmesi için vergi indirimine tek adam rejimi evet demek istemiyor.
Ahmet Taş Getiren 29 Aralık tarihli Karar Gazetesi'nde AK Parti kendine bakmıyor mu? Başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. İktidar her ne kadar bir ittifaka dayanıyorsa da asıl olarak AK Parti sorumluluğunda işliyor kabul edilebilir. İttifakın büyük ortağı ve fiilen işi o götürüyor. Toplumun da esas da AK Parti sorumlu gördüğünü sanıyorum. Bir yönden MHP'nin duruşunun bile AK Parti'ye fatura edildiğini düşünüyorum. Ne görünüyor diye baktığımda itidale ermemiş bir siyasi duruştan söz etmek lazım kanaatindeyim. Çıktığı noktadan çok uzaklaşmış, tezleri darmadağın olmuş, kaygılı, ülke sorunları konusunda tutarlılık hassasiyeti aşınmış bir iktidar diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Hukuka yaklaşım konusunda her gün bir mevzi kaybeden, özgürlük kısıtlamaları konusunda pervasız davranan, güç kullanma konusunda ölçüsüzlüğü adet edinen, farklı ve sancılı toplum kesimlerinin ruh dünyalarını anlamak gibi bir derdi bir kenara bırakılmış. Her gün biraz daha yola çıkarken düzeltme iradesi kuşandığı klasik devlet tavrını içselleştirdiği izlenimi veren, devlet diliyle var olduğu bütün kademelerde kibir görüntüsü sergileyen, kendi kendine yabancılaşmakta tereddüt etmeyen, kamplaşmayı dert edinmeyen, dolayısıyla toplumun bir kesiminin genelde öfke, düşmanlık duygularını besleyerek iş görünmeye çalışan, bunun toplumun öteki kesimlerine yöneltilmesi ölçüsünde geleceğe yönelik nasıl bir toplumsal çatışmaya zemin hazırladığını hesaba katmayan, şu yazdıklarım AK Parti'nin yola çıkarken ulaşmayı arzuladığı durumlar mıydı? Biz bu değiliz ki denebilir ama bir kenara daha baksınlar ülkeye, kendi dillerini yaptıklarına. Siyasi gücünüz var, yapıyorsunuz ama ülke yönetimi öyle bir şeydir ki siyasi gücünüz olsa bile yapmamanız gereken şeyler olur. Toplumsal barış en çok iktidara lazım. Size oy vermesinler bile insanların oy vermediğim ama çalışıyorlar, iyi şeyler de yapıyorlar demeleri en çok size lazım. Ama öyle bir gerilim var ki evet insanların %50'sinden oy alınıyor ama geriye kalan %50 de kendi partilerinin çok çok iyi şeyler vaat etmesi sebebiyle değil, sizin iktidarınıza duydukları öfke sebebiyle siyasi tavır belirliyorlar. Burada en kritik olan da milletin birliğini temsil etmesi gereken, bana göre temsil ettiği değerler itibariyle de çok AK Parti'nin itina etmesi beklenen Cumhurbaşkanı'nın bir kamplaşma alanı oluşturmuş olması. Anlamıyorum, hiç mi kaygılanmalıyız? Hiç mi düşünülmez, hiç mi bunun nasıl bir değer aşınmasına tekabül ettiğine bakılmaz ve Cumhurbaşkanı kamplaşmanın odağında yer alır.
Kazım Güleç 129 Aralık tarihli Yeni Asya gazetesinde muhalefetin hata yapma lüksü yok başlıklı yazısına yer veriyor. Tek adam rejimiyle her alanda daha da kötüye giden Türkiye'nin içine sürüklendiği bu son derece sıkıntılı durumdan çıkabilmesi için demokrasi, adalet, hukuk, sağduyu ve vicdan ekseninde samimi bir güç birliğinin en kısa zamanda hayata geçirilmesi icap ediyor. Bu noktada birkaç ay öncesine kadar hiç gündemde olmayıp lafı bile edilmeyen erken seçimin ciddi şekilde konuşulmaya başlanması çok önemli ve kayda değer gelişmelerden biri diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bu talebin toplumda yankı bulması ve erken seçim isteyenlerin hızla artıyor olması da dip dalganın bu şekilde geliyor olmasını örtmek, perdelemek ve ötelemek için yapılan onca saptırma ve manipülasyonlara rağmen varlığını ve devamını tek adam rejimine bağlayan iktidar blokunun iç ve dış dayanaklarının hızla çöktüğü bu süreçte derin mahfiller bu fırsat bir daha ele geçmez telaşıyla son atraksiyonlarını gerçekleştirme peşinde. Buna karşın muhalefetin yekvücut halde ortaya koyduğu ortak tavır, önümüzdeki zorlu süreç boyunca daha da tahkim edilerek sürdürülmesi gereken güçlü bir dayanışma ve kenetlenmenin vesilesi ve başlangıcı olmalı. Bu tavır son günlerde öne çıkan çıplak arama skandalına karşı da gelişiyor ki öyle de olmalı. Nitekim bu konuda senelerdir devam ettiği anlaşılan sorumsuz, keyfi ve ahlaksız uygulamaların deşifre olması üzerine iktidar cenahının verdiği öfkeli, çelişkili ve şaşkın tepkiler yeni bir bocalamanın işareti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'daki sansasyonel başkanlık seçimi ve Trump'ın yenilgisi.
Değerli dinleyiciler, 2020 Amerika başkanlık seçimleri tahmin edildiği gibi bu ülkenin en tartışmalı ve sansasyonel seçimlerinden birine dönüştü ve bu ülkenin siyaseti üzerine uzun vadeli etkiler bırakacağı anlaşıldı.
Bu seçimin öncesi ve sonrası Washington'un dünyaya yaymaya çalıştığı demokrasinin de ciddi şekilde sorgulanmasına yol açtı. Bu konuda hazırladığımız sohbetimizi dinliyorsunuz.
Bu seçim sürecinde Amerika'nın iki ana partisi yani Demokratlar ve Cumhuriyetçiler ilk başta parti içinde kendi başkan adaylarını seçtiler. Demokratlardan Joe Biden ve Cumhuriyetçilerden de Donald Trump bu rekabete katılmak üzere başkanlık adayı olarak seçildi. Bu süreçte Donald Trump daha kolay seçildi ve Cumhuriyetçi Parti'de ciddi bir rakibi söz konusu değildi.
Sürecin devamında başarılarından ve kazanımlarından söz eden Donald Trump, 2020 başkanlık seçimlerini kesin olarak kazanacağını düşünüyordu. Buna rağmen Donald Trump'ın seçimleri kazanma şansının yüksek olduğu yönündeki tahminlere karşın, koronavirüs pandemisi ve ekonomik etkileri ayrıca Trump hakkındaki ifşaatlar gibi beklenmedik gelişmeler Trump'ı zor durumda bıraktı. Bu mesele ise Trump'ın seçimlerin doğrultusunda sorgulanmasına yol açtı. Trump bu çerçevede geniş faaliyetler başlatıp posta üzerinden oyların toplanmasını hilekarlık fırsatı olarak lanse etmeye başlayıp Amerika tarihinde en büyük hile ve sahteciliğin yapıldığını iddia etti.
Hükümetinin büyük kayıplara yol açan ve 10 milyonlarca insanın işsizleşmesine ve ekonomik çöküşe yol açan koronavirüs pandemisini dizginleme hususundaki kötü yönetimi yüzünden çoğu anketlerde Demokrat rakibi Joe Biden'ın gerisinde kaldı. Bu yüzden farklı taktiklere başvurarak karşılaştığı büyük sorunla baş etmeye çalıştı. Trump farklı şekillerde başkanlık seçimlerini zayıf göstermeye ve sonuçları baltalamaya ve sorgulamaya çalıştı.
Trump bir yandan posta üzerinden oyların toplanması gibi oy verme yöntemlerini de sorgulamaya başladı. Donald Trump 15 Temmuz konuşmasında da demokratların posta üzerinden oyların toplanmasını istediklerine değinerek buna karşı çıkıp bunun yolsuzluk ve hile yol açacağını iddia etti. Onun amacı koronavirüs pandemisi sırasında oylarını posta üzerinden kullanacak milyonlarca Amerikalının oylarının iptaliydi. Bunların çoğunun Joe Biden'den yana oldukları biliniyordu.
Trump'ın bu alandaki iddiasının nedeni ise sözde posta üzerinden oy toplamanın hileye ve sahteciliğe açık olmasıydı. Trump husustaki tweetinde şöyle yazmıştı. Sahte 2020 seçimleri. Milyonlarca oy pusulası yabancı ülkeler tarafından basılacak ve diğer gelişmeler yaşanacak. Bu bizim için rezalet olacaktır. Buna rağmen demokratlar koronavirüs pandemisinin devam ettiği bir sırada insanların toplanmaması gerektiğini ve posta üzerinden oyların kullanılmalarını istediler.
Amerika Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff ise bu hususta şöyle bir açıklamada bulundu. Trump aylardır oy verme şeklinden şüphe duyarak milyonlarca Amerikalının oylarını itibarsızlaştırmaya çalıştı. Trump'ın diğer amacı seçim sürecini sorgulamak veya belirli oylama yöntemlerini özellikle de posta yoluyla oy kullanmayı engellemekti. Ana hedef Kasım 2020 başkanlık seçimlerinde olası bir yenilgiyi için bahane uydurmaktı. Zaten birkaç ankete göre kendisiyle Biden arasında %8 ila 10'luk bir fark vardı. Böylece onun kazanması olası görünmüyordu.
Trump ayrıca yabancı ülkelerin müdahalelerini de öne sürerek Kasım 2020 başkanlık seçimlerinde olası yenilgisini haklı çıkarmaya çalıştı. Trump Kasım seçimleri öncesinde Pensilvanya'da yürüttüğü kampanyasında birçok ülkenin ondan kurtulmak istediğini iddia etti. Örnek olarak Çin, İran ve Almanya'yı gösterdi. Trump'ın abartılı iddiası diğer ülkelerin önce Amerika sloganı üzerindeki vurgusu göz önüne alındığında onun yeniden seçilmesine isteksiz göründüğü, çünkü Trump'ın bu sloganı bahane ederek çıkarlarını ve taleplerini takip etmek için tek taraflı bir yaklaşım izleyeceğini bildiği sırada geldi. Trump 4 yıllık başkanlığı dönemi boyunca uluslararası norm ve kanunlardan bağımsız olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin hedeflerini ve çıkarlarını vurguladı ve yönetimi de bu yönde bir politika izledi.
Amerika Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe, İran ve Rusya'yı Amerikan kamuoyunu etkilemek için adımlar atarak Amerika başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalışmakla suçladı. Rus siyasi uzman Pavel Sharikov'a göre Amerika-Rusya ikili ilişkilerinin kararmasının nedeni Rusya meselesinin Amerika'nın iç siyasi tartışmalar ve rekabetlerin malzemesi haline gelmesidir. 2020 Amerikan başkanlık seçimlerinin ayırt edici özelliklerinden biri de seçim öncesi dönemde yaşanan eşi görülmemiş sayıda çatışma ve şiddet olayı olmasıydı. Bu da Uluslararası Af Örgütü'nün Amerika seçim mitingleri sırasında başvurulan şiddete ilişkin ciddi endişesini dile getirmesine yol açtı.
2020 Mayıs ve Eylül ayları arasında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçim mitinglerinin %75'inde şiddet ve çatışma yaşandı. Amerikan polisi büyük bir sorun haline gelen bu durumun önüne geçmesi için isteyerek veya istemeyerek etkili bir önlem almadı veya alamadı. İki başkan adayı olan Cumhuriyetçi Donald Trump ve Demokrat Biden arasındaki çatışmanın yoğunluğu göz önüne alındığında Amerikan toplumu pratikte iki kutuplu bir toplum haline geldi ve bir protesto ve şiddet dalgasıyla karşı karşıya kaldı.
Trump posta yoluyla sahte oyların kullanıldığını iddia ederek Demokrat valileri ve belediye başkanlarını birkaç kez oy pusulalarını kullanmakla suçlayarak yaklaşan seçimlerde başarısız olursa başkanlık koltuğunu terk etmeyeceği ve yandaşlarını teşvik ederek Amerika seçim sürecinde itiraz kampanyaları başlatacağı tehdidinde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki benzeri görülmemiş güvensizlik durumunun ana nedenlerinden biri de sokaklardaki silahlı insanların varlığı ve Trump muhaliflerinin miting ve toplantılarına yapılan saldırılardı. Amerika Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff'e göre bu ülkenin başkanının eylemleri Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şiddetin tırmanmasının sebebidir.
Amerikan halkının %63'ünden fazlasının katıldığı ABD başkanlık seçimleri ve Demokrat Joe Biden'ın beklendiği gibi zaferini gösteren ön sonuçların yayımlanmasının ardından Trump itirazlarını ve sonuçları sorgulamaya ve sistemin bozuk olduğunu lanse etmeye başladı. Biden'i Trump'ın 232 oyuna karşı 306 oyla galip ilan eden 14 Aralık 2020 tarihli seçim kurulu toplantısının kararından sonra bile Trump önceki politikasına devam etti ve seçim sonuçlarını kabul etmeyi reddetti.
Tüm Amerikan siyasi sistemini sorgulamaya yönelik geniş kapsamlı bir yaklaşım çerçevesinde Trump bu sistemi yozlaşmış bir sistem adlandırıp kendi aleyhine mevcut seçimlerdeki yaygın sahtekarlığı vurguladı. Ancak aynı siyasi sistem 2016 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Trump'ın zaferine yol açtığında Trump'ın bunu sorgulamadığı görüldü. Şimdi nasıl olmuş da Trump 2020 seçimlerindeki yenilgisiyle siyasi sistemin temelini ve kimliğini sorgulamaya başlamıştır? Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT Koordinasyon Direktörü Michael Greig ise bu hususta şöyle diyor. Donald Trump'ın farklı eyaletlerdeki seçimi düzenlemekle görevli yetkililere yönelttiği ithamlar demokrasinin sorgulanmasına yol açmıştır. Trump açıkça başkanlık yetkileri ve gücünü kötüye kullanmaktadır.
Diğer bir mesele de başkan olarak tüm federal kurumları kontrol eden Trump'ın ABD başkanlık seçimlerinde yaygın sahtekarlık konusunu gündeme getirmesine paralel olarak rakibi Joe Biden'in de böyle bir iddiada bulunması gerektiğiydi. Ancak böyle olmadı. Kasım 2020 başkanlık seçimlerinden ve ön ve nihai sonuçlarının açıklanmasından sonra Trump ve hukuki ekibinin bir başka büyük hamlesi de seçim sonuçlarını baltalamak ve nihayet ABD Yüksek Mahkemesi'ne temyiz kararı için gitmekti. Böylece eyalet mahkemelerinde özellikle de el değiştiren eyaletlerde düzinelerce dava ve dosya açıldı. Ancak Trump'ın hukuki ekibi tüm şikayetlerinde ve davalarında başarısız oldu. Bu alandaki dönüm noktası ABD Yüksek Mahkemesi'nin kararı oldu.
11 Aralık 2020'de mahkeme Joe Biden'in Teksas'taki zaferini geri almak için öne sürülen Trump destekli bir dilekçeyi reddetti. 17 Cumhuriyetçi eyalet tarafından desteklenen Teksas dilekçesi Amerika Yüksek Mahkemesi'ni 4 Aralık Pazartesi günü düzenlenmesi planlanan seçmenler toplantısını ertelemeye ve Michigan, Wisconsin, Pennsylvania ve Georgia olmak üzere 4 eyaletin oylarını iptal etmeye çağırmıştı. Mahkeme kararına göre Teksas, diğer eyaletlerde seçimlerin nasıl düzenleneceğine dair karar verme yetkisine sahip değildi. Trump ise bu karara tepki olarak paylaştığı tweet mesajında "Yüksek mahkeme cesur ve akıllı değildi, bizi ümitsiz etti" şeklinde yazdı.
Amerika Yüksek Mahkemesi'nin kararı Trump taraftarlarının seçim sonucunu kanun ve hukuk yoluyla geri getirme girişiminin sonuydu. Oysa sandıktan zaten başarısız çıkmışlardı. Yüksek Mahkemedeki Trump taraftarlarının talebinin reddedilmesi, Trump'ın kendisi tarafından bu mahkemede oy kullanması için atanan yargıçlara ilişkin umutlarının da temelsiz olduğunu gösterdi. Yüksek Mahkeme, Cumhuriyetçilerin seçimlerin iptalini talep ettiği Pensilvanya davasında veya Teksas dilekçesinde siyasi eylemlerini işe karıştırmadığını gösterdi. Bu karar aynı zamanda demokratların cumhuriyetçilere siyasi saldırılar düzenleyebilmesi için bir fırsata dönüştü. Demokrat Meclis Başkanı Nancy Pelosi, Yüksek Mahkemenin Cumhuriyetçi Parti'nin aşırı, yasa dışı ve demokratik olmayan milyonlarca Amerikalı seçmenin iradesini bozma dilekçesini haklı olarak reddettiğini vurguladı. Dilekçeyi imzalayan Cumhuriyetçi milletvekilleri, Temsilciler Meclisi için utanç kaynağı olduğunu da belirtti.
Amerika Yüksek Mahkemesi'nin kararının ardından başlangıçta Trump'ın iddialarını güçlü bir şekilde destekleyen birçok cumhuriyetçi yavaş yavaş ona sırtını çevirmeye başladı ve yenilgiyi kabul etmesini istedi. Trump'ın Biden'e güvensizlik oyu çağrısına rağmen başkan yardımcısı ve senato başkanı Joe Biden'in Kasım 2020 başkanlık seçimlerindeki zaferini resmen ilan etmek zorunda kaldı ve Biden resmi olarak 20 Ocak 2020'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak tanıtılacağını belirtti.
Amerika başkanlık seçimlerinin sonucunu Trump lehine tersine çevirmek veya değiştirmek için yasal sürecin sona ermesine rağmen bunun cumhuriyetçilerin demokratlara teslim olacağı anlamına gelmediği söylenebilir. Kongrede çoğunluğu kazanmak suretiyle cumhuriyetçiler Obama döneminde olduğu gibi süreci iyice baltalayabileceklerini gösterdi. Şimdi senatoda cumhuriyetçi çoğunluğu kazanırsa Biden'ın da Obama senaryosunu yaşayacağı düşünülebilir. Aslında 2020 Kasım başkanlık seçimleri Amerikan demokrasisinin temellerinin sarsıntılı ve boş olduğunu da gözler önüne serdi.
Değerli dinleyiciler, Amerika başkanlık seçimleri bağlamında hazırladığımız özel sohbetimizi dinlediniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
...2020 yılında Siyonist rejim gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, 2020 yılında Siyonist rejim gelişmeleri isimli özel sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bu özel sohbetimizde son bir yıl içinde işgal altındaki topraklarda siyasi gelişmeleri, özellikle de parlamento ve kabine olaylarını ele alacağız.
Siyonist rejim İsrail'in en önemli gelişmeleri, koalisyon kabinesinin kurulması, Netanyahu'ya karşı süregelen protestolar, gösteriler ve de kimi Arap rejimleriyle ilişkilerinin normalleştirmesi eksenleri etrafında yaşandı. Siyonist rejim İsrail 2020 yılına kabinenin kurulması için ihtilafların devam ettiği süreçle başladı. Bir yıl içerisinde 3. İsrail parlamento seçimleri Mart 2020'de düzenlendi. Bu seçimlerde de hiçbir parti parlamentoda sandalyenin çoğunu, yani çoğunluğu elde edemedi. Buna rağmen koronavirüs pandemisi Mavi Beyaz Partisi lideri Benny Gantz ve Likud Partisi Başkanı Benjamin Netanyahu'yu koalisyon kabinesi kurmaya yöneltti.
Kabineyi kurmakla görevlendirilen Benny Gantz resmi olarak İsrail Parlamentosu Knesset Başkanı olarak seçildi. Bunun ardından Knesset'te bulunan Arap temsilci ve Ortak Arap Listesi lideri Ahmet El Tayyibi bu seçim hakkında şöyle bir açıklamada bulundu. Gantz kendisi ve partisindeki üyeleri omurgasız sürüngenlerden olduğunu ispatladı. Bu gerçekten utanç vericidir.
Gantz parlamento başkanı olarak tanıtılmasının ardından Benjamin Netanyahu da başbakan olarak tanıtıldı ve yeni kabineyi kurmakla görevlendirildi. Siyonist rejim İsrail başsavcılığı ise Netanyahu hakkındaki yolsuzluk iddianamelerini Kudüs mahkemesine sundu ve böylece Siyonist rejimin 72 yıllık tarihinde Netanyahu yolsuzluk, dolandırıcılık ve emanete hıyanet etme suçuyla mahkeme yargılanacak ilk başbakana dönüştü. Buna rağmen 2020 yılının sonuna kadar bu mahkeme hala Netanyahu ile ilgili bir karar vermemiştir.
Benjamin Netanyahu ve Benny Gantz 18 aylık dönüşümlü başbakanlık hususunda ve kapsayıcı koalisyon kabinesinin kurulmasında anlaşmaya vardı. Varılan anlaşmaya göre Netanyahu Kasım 2021'e dek başbakan olarak görevini sürdürecekti. Netanyahu kabinesinde de bulunan Benny Gantz ise savaş bakanı olarak tanıtıldı. Bakanlık koltukları da eşit bir şekilde ikiye bölündü.
Buna rağmen Netanyahu ve Gantz'ın koalisyon hükümeti ilk aylardan itibaren ihtilaflar yaşamaya başladı. Netanyahu birçok önemli kararında Gantz ve ortaklarıyla işbirliği yapmayıp onları bu kararlar hakkında bilgilendirmiyordu bile. Bu ihtilaflar ise nihayetinde 2020 yılının son günlerinde dördüncü kez olarak Siyonist rejim İsrail parlamentosunun feshedilmesine yol açtı. Böylece İsrail parlamentosu 22 Aralık tarihinde son 2 yılda dördüncü kez feshedildi. Parlamentonun feshedilmesiyle son 2 yıldaki dördüncü parlamento seçimleri de 23 Mart günü düzenlenmesi kararlaştırıldı.
Netanyahu'nun iletişim işleri ve stratejileri danışmanı Tami Şinekman ise Netanyahu ve Gantz koalisyonunu en başından itibaren ilişkilerin koptuğunu anlayan ancak kişisel çıkarlarından dolayı ayrılık ve boşanmak için en uygun zamanı seçmeye ve en fazla çıkar elde etmeye çalışan yeni evlenen çifte benzetti.
İsrail parlamentosunun en önemli fes nedeni Gantz ve Netanyahu'nun bütçenin bir yıllık veya iki yıllık olarak hazırlanması konusunda gerçekte temel sorun Gantz ve Netanyahu'nun vardığı anlaşmanın özü ve mahiyetiydi. Taraflar dönüşümlü 18 yıllık başbakanlık dönemleri üzerine anlaşmaya varmışlardı. Gerçekte kabine çift başbakanlığı olarak kuruldu. Bu da kabinede kutuplaşma, ayrışma ve açık güvensizliğe yol açtı. Bu güvensizliğin ise koalisyon kabinesinin kurulmasından sadece 8 ay sonra dağılmasına yol açan etken olduğu söylenebilir.
İsrail'in Haaretz gazetesi ise parlamentonun feshinin ardından Siyonist rejim İsrail'in genel durumu ile ilgili şöyle yazdı. Biz etkisizleştirilmiş bir Knesset, tehdit edilmiş ve pasif bir yargı sistemi, ayrıca yıpranmış bir topluma sahibiz. Bu da İsrail'de siyasi yapının dağılma eşiğinde olduğunu gösteriyor.
2020'de işgal altındaki topraklardaki bir başka mihenk taşı ve önemli gelişme, haftalık olarak devam eden Benjamin Netanyahu karşıtı protestolardı. Gösteriler 27 hafta üst üste cumartesi günlerinde gerçekleşti. İnsanlar Netanyahu'nun yolsuzluk davalarını ele almadaki gecikmeyi, yaygın koronavirüs salgınıyla baş edememeleri ve ekonomik sıkıntıların artmasını protesto ettiler ve Netanyahu'nun devrilmesi çağrısında bulundular.
Benjamin Netanyahu ismi son yıllarda 4 yolsuzluk davasına karıştı. Birinci dosyası adı ile bilinen dosyada zengin tüccarlardan hediye almak ele alınmıştır. 2000. dosyası adlı ikinci davada Siyonist rejimin başbakanı ile Siyonist gazetesi Yediot Aharonot'un sahibi arasında rakip gazete İsrail Hayom'a kısıtlamalar getirilmesi karşılığında kabinenin haberlerini daha iyi kapsaması için yapılan anlaşma ile ilgilidir. 3000. dosyası olarak bilinen 3. davada Netanyahu, Almanya'dan nükleer denizaltı satın almak için gizli anlaşma yapmakla suçlanıyor. Netanyahu, 4. dava olan 4000. davasında da Bezak şirketinin sahibi Shaul Alvich'e milyonlarca dolarlık finansal imkanlar ödemekle suçlanıyor.
İsrail Başsavcısı Şubat ayı sonlarında 3 davada Netanyahu'yu rüşvet, dolandırıcılık ve vatana ihanetle suçladı. Ancak Netanyahu İsrail yargı sistemini etkileyerek yolsuzluk davalarından kurtulmaya çalıştı. 2020'nin sonunda devam eden halk protestolarına rağmen Netanyahu'nun davalarındaki kararlar hala verilmemiştir.
Koronanın yayılması ve halkın ekonomik durumu üzerindeki etkisi devam eden Netanyahu karşıtı gösterilerde bir başka önemli faktördü. Siyonist gazetesi Yediot Aharonot da Benjamin Netanyahu kabinesinin koronavirüs salgını krizi karşısında gösterdiği kötü performansı eleştiren bir makalede koronavirüsün yayıldığı sırada Benjamin Netanyahu'nun Siyonistler için koronadan daha tehlikeli bir virüs olduğunu yazdı. Raporda Siyonistler ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya kalırken Netanyahu yolsuzluk davasını savunmak için büyük meblağlar ödemeye çalışıyor denildi. aslında Netanyahu'nun işgal altındaki topraklardaki siyasi konumunu büyük ölçüde düşüren şey, Netanyahu'nun kişisel çıkarlarını kamu çıkarına göre öncelikli görmesi ve kamuoyunun beklentilerini göz ardı etmesidir.
Böylece protesto gösterilerinde son akşam yemeğinin bir maketini tutan insanlar Netanyahu'nun yönetiminin sonuna geldiğine inanıyordu. Göstericiler başbakan yerine suç bakanı yazılı pankartlar açtılar. Siyonist rejimin yapısına odaklanan bir grup, Arap Baharı'ndan esinlenerek İsrail Baharı gibi sloganlar attılar ve pankartlar açtılar.
Protestolar yayıldıkça İsrail Başbakanı destekçileri bazı zamanlar protestoculara saldırdı ve çok sayıda insanı yaraladı. Buna tepki olarak Yeşut Partisi lideri ve İsrail parlamentosundaki muhalefet partileri lideri Yair Lapid, Netanyahu'nun elinin protestocuların kanıyla lekelendiğini ve Tel Aviv'deki şiddet ve kanın Netanyahu ve atananların üzerinde olduğunu söyledi. Lapid, Netanyahu'nun davranış şeklinin İsrail'i iç savaşa sürükleyeceği konusunda uyarıda bulundu.
İşgal altındaki topraklarda 2020'nin en önemli olaylarından biri de Siyonist rejimin bazı Arap ülkeleriyle ilişkilerinin normalleşmesi oldu. Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan, Fas, 2020'de Siyonist rejimle resmi ilişkiler kuran 4 Arap ülke oldu. 4 Arap ülkesi karşılığında hiçbir şey elde edemedikleri bir durumda Siyonist rejimle ilişkilerin normalleşmesi için bir anlaşmaya imza attı. Siyonist rejimle Camp David anlaşması, Arap Vadisi veya Filistin Kurtuluş Örgütü anlaşmaları toprağın kurtuluşu karşılığında yapılmıştı. Diğer bir deyişle bu anlaşma karşılığında Siyonist rejimin işgal ettiği coğrafyanın bazı kısımları kurtarılacaktı, ancak bu 4 Arap ülkesinin anlaşmasıyla işgal edilen toprakların bir santimi bile kurtarılamadı. Netanyahu'nun anlaşmaya barış için barış adlandırdı. Anlaşmadan önce ise 4 ülke ile Siyonist rejim arasında herhangi bir çatışma da zaten yoktu.
Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn daha sonra bu anlaşma karşısında Batı Şeria'yı işgal eden bölgelere ilhak planından vazgeçileceğini iddia etmişti. Ancak Netanyahu Batı Şeria hakkında açıkça şunları söyledi. İlhak planına bağlı kalıyoruz ve asla geri adım atmayacağız. Trump, Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerini tanıdı. Herhangi bir planı iptal etmedim, ancak Trump bunun ertelenmesini istedi. Amerika'nın işgal altındaki Filistin Büyükelçisi David Friedman bile Batı Şeria'nın ilhak planının iptal edilmediğini ancak geçici olarak durdurulduğunu vurguladı.
Normalleşme anlaşması anlaşmayı kınayan ve buna ve Siyonist rejimin yayılmacı hedeflerine karşı koymaya hazır olduklarını söyleyen Filistinli grupların yaygın tepkisiyle karşılaştı. Bu Arap ülkelerine Siyonist rejimle anlaşması 28 Ocak 2020'de Donald Trump tarafından Benjamin Netanyahu ve 3 Arap ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Umman'ın büyükelçilerinin huzurunda resmi olarak açıklanan yüzyılın anlaşması çerçevesinde yapıldı. Aslında Amerika'nın Siyonist rejime verdiği destek son yıllarda en yüksek seviyedeydi. Siyasi desteğe ek olarak 26 Temmuz 2020'de Amerika Kongresi Siyonist rejime 10 yıl içinde 38 milyar dolar mali desteği onayladı. Hamas buna yanıt olarak bu hareketin eşkıyalık yapma ve uluslararası hukuku çiğneme mantığını güçlendirdiğini söyledi. Pratikte Amerika'nın İsrail'e verdiği bu destekler bu rejimin eşkıyalık ve magandalı isteneğini artırmış ve her zaman olduğu gibi devam eden suçların dozunu da artırmasına yol açmıştı.
Değerli dinleyiciler, 2020 yılında Siyonist rejim İsrail'de yaşanan en önemli siyasi gelişmeleri ele aldığımız özel sohbetimizin sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, General Süleymani'nin tüm Müslümanların kahramanı olduğunu söyledi. İran Adalet Bakan Yardımcısı Mahmud Abbasi, Amerika'nın General Süleymani suikastinin tüm uluslararası standartlara aykırı olduğunu söyledi. İran'ın Bağdat Büyükelçisi, şehitlerin kanının intikamı Amerika'nın hegemonyasının yenilgisidir dedi. Irak'taki El-Fetih Koalisyonu Başkanı Hadi El-Amiri, General Süleymani'nin her yerde direnişi savunmaktan sorumlu olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade Pompeo'ya hitaben, "Dünya sizin zorbalığınıza rehin olmayı reddetti," dedi. Türkiye'de FETÖ davasında karar çıktı, 92 sana ceza yağdı. Türkiye Savunma Bakanı Suriye sınırındaki askeri birliklerde incelemelerde bulundu. Türkiye 3000'den fazla PKK üyesini öldürdüğünü belirtirken PKK geçen yıl 9946 Türk askerini öldürdüğünü iddia etti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.